12. ayrım. Türkçe'de göçebelikle ilgili en önemli dil bakiyeleri arasında mutlaka garip ve gurbeti saymak gerekir. Bu iki kavram da doğrudan doğruya Türk insanının büyük hareketliliğini anlatmaktadır. Türk, daha en başından, Anadolu'ya geldiğinden beri eski yurdundan, sevdiklerinden ayrılmış, gurbete düşmüş bir garip idi. Bu garipliği Anadolu Türk yurdu olana kadar birkaç nesil sürdü. Osman Gazi bile kendisine, "Bilecik kafirlerinin senin katında hürmeti vardır, nedendir?" diye sorulduğunda, "Komşularımızdır, biz geldik de bu vilayete garip, bunlar bize hoş tuttular," diyecektir. 1358'de Elvan Çelebi'nin eserinde garip sözünün şehirlinin zıddı, yani evi barkı, yeri yurdu belli olmayan anlamında kullanıldığı belirtilmektedir. Baykara, 2004, sayfa 95-97. Garip, Türk'ün göçebelik halinin zor yanlarının tasviri gibidir. Türk'ün garipliği, kendini gurbette hissedişi, Anadolu Türkleştikten sonra da bitmedi. 13. yüzyıldan itibaren Rumeli'ye geçenler bu kez kendilerini garip hissettiler. Ve bu gariplik halimiz bugüne kadar geldi. Göçebe ruh halimizin olumsuzlukları hep sürdü. Bunun içindir ki dilimizde de garip ve gurbet sözcükleri sağlam yerini hep muhafaza etti. Türk göçebeliğinin özgün yanlarından birisinin de ziraati bilmek olduğunu söylemiştik. Türkçemizde ziraatle ilgili en eski ve temel kök, toprağı sürmek, işlemek manasına gelen tar veya dar'dır. Bazıları Türklerin Amerika'nın keşfinden sonra öğrendikleri tarım ürünleri arasında saysalar da, araştırmalar Türklerin ziraatini ilk yaptıkları bitkinin darı olduğunu ortaya koymaktadır. En eski Türkler de ekin ekilen yere tarla demektedirler. Baykara, 2003, sayfa 245-246. Buna göre darı ve tarla kelimelerinin göçebelik zamanlarımızın yadigarlarından olduğunu söylemenin bir mahsuru bulunmamaktadır. Aynı zamanda savaşçı ve hayvancı bir topluluk oldukları da göz önünde bulundurulduğunda Türk göçebeliğinde at, deve, koyun, koç, keçi, teke gibi hayvanların ve doğan, şahin gibi avcı kuşların özel bir yer tuttuğu, bunun da Türk diline yansımaları olması gerektiği kolayca fark edilecektir. Sümer, 1999b, sayfa 524. Öyle ki bazı yazarlar, Mülayim, 1989, Dede Korkut kitabındaki hayvan motifi egemenliğinden Yunus Emre'de bitki ağırlığına geçişin, Türklerin göçebelikten yerleşikliğe geçişi açısından değerlendirilebileceğini bile haklı olarak söylemişlerdir. İnek, Sanskritçe, öküz, Pehlevice, horoz, Farsça, tavuk, Moğolca, kedi, Rumca, fare, Arapça gibi hayvan adları komşu milletlerden alınıp hançeriye uygun hale getirildiği halde, Türk göçebe hayvancı yaşam kültürünün ayrılmaz parçası olan bu hayvanların adları doğal olarak Türkçedir. Dil gelişiminde yaşam koşullarının belirleyici bir etkisi olmasının açık bir gerçek olduğu, örneğin Eskimo dilinde onlarca çeşit kar yağışına ilişkin kelime bulunduğu, Lane, Schwartz, 1987. Düşünüldüğünde Türklerin kullandıkları hayvan adlarının etimolojik incelenmesi bile eski göçebelik yaşantılarına dair önemli kanıtlar sunar. Demek ki Türklerin en eski yaşam koşullarında at, deve, koyun, keçi bulunuyordu. Ama diğer hayvanlar büyük ihtimalle öteki kültürlerle etkileşim içine girdikten sonra dünyalarına katıldı. At, deve, koyun ve keçi kelimelerinin söz dağarcığımızda ne denli yoğun olarak kullanıldıkları, cirit oyunu, deve güreşleri, koyun kırkımı gibi köklü gelenekler düşünüldüğünde göçebelik zamanlarının yaşayan izleri gözümüzün önüne gelecektir. Avcı kuşların Türk tarihinde ve bugün ne kadar çok ad ve unvan olarak kullanıldığını da Sümer, 1999b, sayfa 120. Bu çerçevede düşünmek gerekir. Keçinin uyuzu çeşmenin gözünden su içer. Keçi gibi inatçı olmak. Keçileri kaçırmak. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Koyun kaval dinler gibi dinlemek. koyun gibi melemek. Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez. Devede kulak olmak. Pireyi deve yapmak. Deveye hendek atlatmak gibi birçok atasözü, deyiş ve deyim vardır. Türkülerimiz bu hayvanların mecazlarıyla doludur. Türk tarihinde ve günümüzde koyun ve keçi adı taşıyan devlet, boy, kabile ve oymaklar olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar bu durumu Türklerin göçebe yaşam tarzıyla ve eski inançlarıyla ilişkilendirmektedir. Rox, 2008, sayfa 40. Türklerin zaman hesabında koyunun özel bir yeri vardır. Türk sanatında hayvan üslubunun, Türk maddi kültüründe koç ve keçinin, bu hayvanların motiflerinin yeri tartışmasızdır. Koçbaşı damgası adeta Türk kültürünün bir mührü gibi hala Anadolu'dan Altaylara kadar çeşitli mezar taşlarında ve halı kilimlerde varlığını sürdürmektedir. Aksoy, 2009. Çay, 1983. Bize göre göçebe Türklerde koçun savaşçılıkla ve erkekliğe öne çıkaran yaşam kültürüyle bağlantısı açık biçimde "Koçum benim" deyişinde sürmektedir. Göka, 2006, A, sayfa 185-189. Türk tarihçileri ve dil bilimciler, at kelimesinin Türkçedeki rolüne de dikkat çekiyorlar. 29 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Bu çalışmamız sırasında at kelimesinin veya hecesinin dilimizde ne kadar önemli olduğu konusunda bir noktayı daha fark ettik. Bitişimli dillerden olan Türkçenin gramer yapısında atın ek olarak vazgeçilmez bir yeri var. Yeni Türkçe kelimeler yapılırken, özellikle bir kelime yabancı dillerden Türkçe'ye aktarılırken, yani Türkçeleştirilirken, at eksen alınmış hecelerden, eklerden biri gibi görünüyor. Türkler, yabancı dilden bir kelime alırken, bu kelimenin içinde at söyleyişi geçiyorsa, bunda bir beis görmemişler şeklinde bir manzara ortaya çıkıyor. At ile başlayan söz dağarcığımızı yaratma, otlatma, kuşatma, yatırma gibi fiil yapımızda özellik gösteren sözlerimizi bazen et ekinin de tıpkı at eki gibi kullanılışını bir kenara koysak bile içinde at geçen şaşırtıcı miktarda kelimemiz olması bizce tesadüf değil. Bu durumun hiç değilse dil psikolojisi açısından bir önemi olmalı diye düşünüyoruz. Not açıklaması bitti. En eski Türkçe kelimelerin tek heceli olduğunu ve bu yapıdaki fiillerin yap, vur, kır, gel, git vesaire örneklerinde olduğu gibi, kesin hareket ifade eden askeri kelimeler veya emir ifadeleri olduğu bildiriliyor. At kelimesi de gerek Türklerin göçebe yaşam tarzının, gerekse dil yapılarının en eski yadigarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Baykara, 2003, sayfa 396. Eski Türklerin ata verdikleri önem, her ata bizzat bir ad vermelerinden, Alto, 2000. Ayrı olarak da bir de günümüze kadar gelen atasözü ve deyimlerde kendini göstermektedir. Yayan erin umudu olmaz. At işler, er övünür. At, Türk'ün kanadıdır. Türk, çadırda doğar, at üstünde ölür. At ölümü, er ölümü olmasın. Ata kuyruk, yiğide bıyık yakışır. Atı kuyruklu olanın sözü buyruklu olur. Sabah kalk atanı, babanı, gör, atandan sonra atını gör. Atını sağlam kazağa bağlamak. At izi it izine karışmak. Attan inip eşeğe binmek. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de kuş kanadı ile er atı ile denmektedir. Aksan, 2008, sayfa 143-152. Kurnaz, 2009, sayfa 216. Şüphesiz Türkler Anadolu'yu yurtlaştırma sürecinde yerleşim yerlerine ve coğrafyaya isim verirken, Orta Asya'daki anılarından ve dillerine yerleşmiş göçebelik terimlerinden hareket ediyorlardı. Çoğu kere de geldikleri yerlere daha önce verilen ismi, dillerine en yatkın olan hale getiriyor, bu konuda yaratıcılıkta sınır tanımıyorlardı. Bugün yerleşim yerleriyle ilgili birçok kelimenin kökeni araştırıldığında, karşımıza bu olgu çıkacaktır. Türklerin yerleşim yerlerine ad vermelerinde de göçebe geçmişlerindeki yaşantılarına bağlı olarak boy, hayvan, coğrafi benzetme, mevki, su, eşya, önder kişi, eski yeni, aşağı yukarı gibi tanımlayıcı karakterler ve yurt, şar gibi orun adları belirleyici olmuştur. Aydil, 1992. Gürensoy, 1995. Karpuz, Kurgun, 2003. Ama bazı araştırmacılar, Bodrum kelimesinin bile Türkler Anadolu'yu fethettikten sonra antik harabeleri gördükleri yerlerde, yerlilere bunların ne olduğunu sorduklarında aldıkları Gidoprum cevabından kaynaklandığını söyleyecek kadar ileri giderler. Baykara, 2004, sayfa 106-112. Yani bu tür orijinalinden bozmalarda dahil olmak üzere, Anadolu coğrafyasına ve yerleşim yerlerine ilk gelen göçebe Türklerin verdikleri adlar da Türk dilindeki göçebelik bakiyeleri arasında sayılmalıdır. Yine örneğin Anadolu'daki göçebeler hakkında uzun alan araştırmaları yapan Eröz'e, 1991, göre, bugün kullandığımız "sormak ayıp olmasın" sözü, Dede Korkut kitabında da vardır ve göçebe yaşamla ilgilidir. Sayfa 36. Yörük Türkmenler'de çor, ruh hastalığı, çorlu, ruh hastası demektir ve bu sözler halen kullanılmaktadır. Sayfa 135. Lök gibi oturdu ve beserek gibi adam, maya gibi kız deyimleri göçebelerin deveciliğinden kalmadır. Sayfa 151. Günümüz Türk soyadlarında yaygın bir yeri olan mazman, keçi kılından ip örenlere, mutaf ise bu ipleri dokuyanlara denir. Sayfa 173. Aynı şekilde Türk Doğan, 2003, sayfa 155-159, Türkçe'de mal ile hayvanın hala aynı anlama gelmesini, mal canın yongasıdır gibi deyişleri, Türklerin yabancıların da ilgisini çeken at ve hayvan sevgilerini göçebelikle bağlantılandırmaktadır. Dilimize göçebelikten yadigar deyimlerden bazıları da eski Türk inançlarıyla ilgilidir. Örneğin, dünyanın dört bucağı dediğimizde, eski Türk kozmogonisinde dört köşeli, dört kenarlı dünya inancının zihnimizdeki hatırası, Tekçe, 1993, sayfa 97, bize bunu söyletiyordur. Günümüz Anadolu Türkçesinin temel iki kavramı olan ve birçok kelimeye ve fiile kaynaklık eden oyun ve bayram kelimelerinin atalarımız göçebe Türkler tarafından nasıl kullanıldığına bakmak bile çok eski zamanların mirasını dipdiri tuttuğumuzun apaçık kanıtıdır. Oyun, gülmeyi aşan bir etkinliktir. Kesinlikle aptalca komiklikler anlamına gelmeyip kendine özgü zihinsel bir faaliyet, bir düşünme türüdür. Zaten Türkçe oyun kelimesi de oylamaktan yani düşünmekten türetilmiştir. Konumuz açısından daha da dikkat çekici olanı, oyun kelimesinin muhtemelen en eski anlamının eski Türk dininin ana aktörüne verilen ad yani kam ya da şaman olmasıdır. Sözlü kültür dairesinde yaşayan ve göçebe olan atalarımızın kamlama denilen dini törenlerinin baş kişisi olan ve gök tanrı, öte dünya ve ruhlar alemiyle bağlantı kurabilen şamanına verdiğimiz adı, bugün dilimizin temel direkleri arasında yaşatmaya devam etmemiz ve bugün de muhteşem bir zenginlikte olan oyunlarımızın daha ziyade söze dayanması çok ilginçtir. Daha da ilginç olanı, kamlama ayinleri sırasında şamanın dua etmesine de alkış denir. Ve alkış kelimesi de biraz anlam kaymasına uğrayarak bugünkü anlamına kavuşmuştur. Bazı araştırmacılar bunların yanı sıra erkek erkeğe ilk eğlenme biçiminin avlanmak olduğunu, yine eğlenmeyi çağrıştıran avuntu sözcüğünün de buradan kaynaklandığını ileri sürer ve bugün de dilden dile dolaşan avcı hikayelerini Türk destan geleneğinin bile öncülü sayılan bu en eski atalarımızın avlanma zamanlarına kadar geri götürürler. Çobanoğlu, 2009, sayfa 649-650. Her ne kadar Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut, Oğuzların bu sözünü Badram şeklinde Farslardan işittiğini söyleyerek bayram kelimesinin İrani olabileceğini işaret etmiş olsa da, birçok Türkiyatçı kelimenin Türkçe olduğu konusunda ısrarlıdır. Argunşah, Güner, 2008. Kaşgarlı'ya göre bayram, latif, güzel yer ve şenlik, şölen günü anlamlarına gelir. Birçok araştırmacı bayram ile bayır kelimesi arasında bir bağlantı olduğunu bildirirken, son olarak Çobanoğlu, 2009, sayfa 651, bayramın bayıra toplanılarak bayırdan seyredilen eğlenceler anlamına geldiğini ileri sürmüş ve bu anlamı göçebe yaşam tarzıyla ilişkilendirmiştir. Bozkır'da bayramlarda yapılan ok atma, at yarışı, gökböri ve güreş gibi spor ve oyunların tamamının bayırda seyredilmesi, hem daha iyi görebilmek hem de binlerce atlının delice yarıştığı bu etkinliklerde can güvenliğini sağlayabilmek için bir gerekliliktir. Bayram yeri olarak seçilen bayırda bu eğlenceler sırasında günübirlik gidilip dönülen bir yer değildir. Göçebe Türklerin belli zamanlarda bahar sonu, yaz başlangıcı ve güz başlarında dört bir yandan gelip yurtlarını kurdukları ve eğlenceleri seyrettikleri yerdir bayır. Göçebe atalarımızın toplanıp şenlik yaptığı o bayırlardan bugün bize bayram sözü, bayram neşesi ve bir de yenge kün denilen Nevruz ve Hıdrelez ile değişik yörelerde güz bayramı, etlik bayramı, bağ bozumu şenlikleri gibi adlarla anılan neşeli, coşkulu günler yadigar kalmıştır. Bugün Türk kültüründe dini bayramların yaşanma biçiminde de eski bayramların izleri pek belirgindir. Göçebelik zamanlarının dilimizdeki izlerini sürmek için gündeme getirdiğimiz bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Aslında Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bugün konuşulan Türkçe'ye etkilerini gösteren her çalışma, göçebelik zamanlarından günümüze kalmış bir mirastır. Ama biz örneklerimizi doğrudan doğruya göçebeliği çağrıştıracak kelimeler arasından seçmeye çalıştık. Bugün de oradan oraya göçüp duruyoruz. Göçebeliğin yerleşik toplumsal hayatta kendisini dışarı vurmasının ilk işaretleri, dilin yanı sıra yaşama tarzı düzeyindedir. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarındaki iskan siyasetleri gerçekten de çok çabalar içermektedir. Uygulanan iskan siyasetleri sayesinde daha Anadolu'ya gelişimizi izleyen yıllarda Türklerin bir kısmı şehirler, kasaba ve köyler gibi yerlerde yaşamaya başlamışlardır. Büyük ihtimalle Anadolu'ya gelen Türklerin bir kısmı da Orta Asya'da köy benzeri yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı. Ama iskan edilmiş olmak, iskan edilenlerin hemen şehir hayatına, yerleşik yaşama uyum sağladıkları anlamına gelmez. Örneğin 16. ve 17. yüzyıllara ilişkin araştırmalar, o sıralarda göçerler ve yerleşiklerin yaşam tarzları arasında belirgin bir fark olmadığını bildirmektedir. Farak, 2000, sayfa 329. Yani iskan edilmelerine, yerleşik hayata geçmelerine rağmen, yerleşiklerle göçerler arasındaki farkın yalnızca görünüşte olduğu, yakın zamanlara kadar çıplak gözle görülebilmektedir. Bize göre yerleşiklik ve göçebelik arasında yaşam tarzı düzeyinde insanın mekanla ve eşya ile ilişkileri açısından belirgin bir farklılık olmaması günümüz için de geçerlidir. Örneğin, Anadolu'da yerleşik düzene geçen Türk göçebeleri eski alışkanlıklarından tümüyle vazgeçmemiş, kentte oturdukları halde mevsimlik göçlere büyük önem vererek yaz ve kış aylarında mekan değiştirmeyi sürdürmüşlerdir. En küçük kasabadan en büyük kente kadar hemen bütün Anadolu yerleşmelerinin yazlık olarak kullandığı bir yakın yerleşme daha bulunmaktadır. Başkent olmadan önce Ankara'daki Çankaya Bağları, Konya'nın Meran Bağları, Muğla'nın Kara Bağları, Adana'nın Bürücek, Mersin'in Namrun, Osmaniye'nin Zorkun, Beypazarı'nın İnönü yaylaları bu tür yazlık yerleşmelerin tipik örneklerindendir. Malatya'nın şimdiki yerleşim yerinin 1838'e kadar eskiden yazlık olarak kullanılan Aspuzu bağları olduğu bilinir. 1920'lerden sonra batıdan gelen yeni bir yaşam biçimi olarak yaylaya çıkmak yerine deniz kenarlarına göç etmek geçerli hale gelince, özellikle İstanbul'da kent içi göç diyebileceğimiz bir yer değiştirme türü izlenmiştir. Yazın Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olan Antalya-Side sahillerinde de deniz kenarına yapılan mevsimlik göçlerin ilginç bir yapı türünden yararlandığını izleyebiliyoruz. genellikle iç bölgelerdeki yoksul köylülerce kullanılan 6 ya da 8 ahşap direkli yerden yükseltilerek serinletilen birkaç bölümlük bu barakalar, bölgenin turistik bir merkez olmasından ve büyük otellerin yapımıyla doğal güzelliklerini büyük ölçüde yitirmesinden sonra yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Yavuz, 2006. Cevdet Paşa'nın anlattıklarından 19. yüzyıl ortalarına kadar yazlıklara gidilirken tüm eşyaların da birlikte götürüldüğünü ama ev eşyaları çoğaldığı için daha sonra bu adetin kalktığını anlıyoruz. Aktaran Baykara, 2003, sayfa 166. Bugün de dilimizde göçme, göçürme, bir evden diğerine taşınma manasına geliyorsa, eski zamanlardaki anlam hala iç dünyamızda saklı demektir.